Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 17.
Dikkatini tekrar tekrar Jack'in ölümünden kendi hayatı ve ölümüne çevirmeye çalıştım. Örneğin yalnızca kızı için yaşadığını, ölümü hoş karşıladığını, hayatının geri kalanını pencereden aile mezarına bakarak geçirdiğini söylediği zaman ben düşünceli bir şekilde "O halde hayatını ziyan etmeyi seçmiş olmuyor musun? Sahip olduğun tek hayatı" gibi bir şeyler söylüyordum. Jack'in ölümünden sonra Irene sık sık bir felaketin, genellikle büyük bir yangın, bütün ailesini kuşattığına dair rüyalar görüyordu. Bu rüyaları Jack'in ölümünün yansıması ve ailenin bütünlüğünün sonu olarak görüyordu. "Hayır hayır, bir şeyi atlıyorsun" diye cevap veriyordum. "Bu rüya yalnızca Jack ve ailenle ilgili değil, senin kendi ölümünle de ilgisi olan bir rüya bu." İlk yıllar içinde Irene bu tür bir yorumu hemen reddederdi. "Anlamıyorsun. Çok fazla kayıp, çok fazla travma, üst üste gelen çok fazla ölüm yaşadım." Acısının mola vermesini istiyordu ve ölüm fikri bir tehditten çok bir çözüm gibi görünüyordu. Bu nadir görülen bir durum değildir. Pek çok sıkıntılı insan ölümü sihirli bir huzur yeri olarak düşünür ama ölüm bir huzur durumu değildir. İnsanın hayatını acısız sürdürdüğü bir durum da değildir. Bilincin yok olmasıdır. Belki de zamanlamasına saygı göstermiyordum, belki de çoğu zaman yaptığım gibi hastamdan hızlı gitme hatasını yapmıştım. Belki de Irene yalnızca varoluşsal durumuyla yüzleşmekten faydalanamayan biriydi. Ne olursa olsun, bir yere varmadığımı görerek sonunda bu tarzı bırakıp ona yardım etmek için başka yollar aramaya başladım. Sonra, aylar sonra, hiç beklemediğim bir anda natürmort tablosu geldi, onun ardından da ölüm anksiyetesiyle dolu hayaller ve rüyalar görülmeye başlandı. Artık zamanlama doğruydu ve benim yorumlarımı kabule hazırdı. Bir başka rüya daha gördü. Bu rüya o kadar etkileyiciydi ki aklından çıkarıp atamıyordu. Dayanıksız bir kır evinin sineklik takılı verandasındayım. Ve ön kapıdan birkaç metre ötede dev ağzı açık olarak bekleyen iri, ürkütücü bir canavar görüyorum. Kızıma bir şey olacağından korkuyorum. Canavarı bir kurbanla tatmin etmeyi denemeye karar veriyor ve ona kırmızı ekoseli kumaşı olan doldurulmuş bir hayvan atıyor. Canavar yemi yutuyor ama orada durmaya devam ediyor. Gözleri yanıyor. Üzerime sabitlenmiş durumdalar. Av benim. Irene, ekoseli kumaşla doldurulmuş hayvanı hemen tanıyor. O Jack'ti. Öldüğü gece giydiği pijama o renkti. Rüya o kadar etkileyiciydi ki haftalarca aklından çıkmadı ve yavaş yavaş anlamaya başladı ki başlangıçta ölümle ilgili anksiyetesini kızına yüklemiş olsa da aslında ölümün avı kendisiydi. Yaratığın o kadar ateşli bir şekilde seyrettiği benim ve bunun anlamı bu rüya yorumlamanın tek bir yolu var, tereddüt etti. Rüya diyor ki yaşamaya devam edebilmek için bilinçaltında Jack'in ölümünü bir kurban olarak gördüm. Kendi düşüncesiyle şok oldu ve ölümün başkaları değil, kızını değil, kendisini de beklediğini fark etmesiyle şaşkınlığı daha da arttı. Bu yeni atıf sistemini kullanarak Irene'in en ısrarcı ve acı veren duygularını aşama aşama yeniden inceledik. Eşini kaybeden çoğu çiftte görüldüğü gibi kendisine işkence eden suçlulukla başladık. Bir keresinde hastane yatağında bilinçsiz yatan kocasının başından nadiren ayrılan bir kadını tedavi etmiştim. Bir ara gazete almak için birkaç dakikalığına hastanedeki hediyelik eşya dükkanına gidip geldiğinde kocası ölmüştü. Kocasını tek başına bırakmış olma düşüncesi onu aylarca rahatsız etmişti. Irene benzeri şekilde Jack'e karşı gösterdiği ilgide yorulmak bilmiyordu. Ona olağanüstü bir sadakatle bakmış ve kocasını hastaneye yatırarak veya bir hemşire bularak biraz mola vermesine dair bütün ısrarlarını reddetmişti. Bunun yerine bir hastane yatağı kiralamış, bunu kocasının yatağının yanına yerleştirmiş ve ölene kadar yanında yatmıştı. Yine de daha fazlasını yapabilir olması fikrinden kurtulamıyordu. Onun yanından hiç ayrılmamalıydım. Ona karşı daha yumuşak, daha şefkatli, daha yakın olmalıydım. Belki de suçluluk ölümü inkar etmenin bir yoludur dedim. Belki daha fazlasını yapmalıydım derken söylemek istediğin şey, eğer bazı şeyleri farklı yapsaydın onun ölümünü engelleyebileceğindir. Belki de ölümü inkar, diğer mantıksız düşüncelerinin çoğunun altında yatan şeydi. Kendisini seven bütün o insanların ölümünün tek nedeni oydu. Uğursuzdu, kara zehirli ölümcü bir atmosfer yayıyordu çevresine. Kötüydü, lanetliydi, sevgisi ölümcüldü, affedilmez bir suçu yüzünden birisi tarafından, bir şey tarafından cezalandırılıyordu. Belki bütün bu inançlar hayatın acı gerçeklerini gizlemeye hizmet ediyordu. Eğer gerçekten uğursuz olsa ya da ölümlerden sorumlu olsa, ölümün kaçınılmaz olmadığı, ölümün insani, kaçınılmaz bir nedeni olduğu, varoluşun değişken olmadığı, bütün insanların varoluşa tek başına atılmadığı, anlaşılamaz olsa da üzerimizde bir kavis oluşturan kozmik bir anlamı olduğu ve evrenin bizi gözetlediği ve yargıladığı anlamı doğardı. Irene, zaman içinde var olma korkusu hakkında daha açık bir şekilde konuşabilmeye başladı. Ve diğerleriyle, özellikle erkeklerle yeni bağlantılar yapmayı reddetmenin ardındaki nedenleri yeniden biçimlendirebildi. Bir başka kayıp yaşamamak için bana bile bağlanmaktan kaçındığını söylemişti. Fakat şimdi korktuğu şeyin yalnızca diğerinin kaybı değil, hayatın geçiciliğine dair bütün hatırlatıcılar olduğunu kavramaya başladı. Otto Rank'ın hayat fobisi olan kişilerle ilgili bazı görüşlerini Irene sundum. Bazı kişiler ölüm borcundan kaçınmak için hayat kredisini reddederler diyen ve Freud'un varoluşçuluğunun farkında bir yandaşı olan Rank tam olarak Irene'in ikilemini tarif ediyordu. Sürekli olarak pencereden dışarı bakarak, tutkudan kaçınarak, bağlanmaktan kaçınarak, kendini Jack'in eşyalarına gömerek hayatı reddetme tarzına bir bak diye azarladım onu. Bir okyanus yolculuğuna çıkma diye tavsiyede bulundum. Stratejin yolculuğunun tatsız geçmesine neden olur. Yolculuk sonunda bitecekse neden kendini bir şeye veresin ki? Neden arkadaş edinesin ki? Neden hayatta herhangi birine ilgi gösteresin ki? Irene'in kendi sınırlı varoluşunu kabule yönelik artmış istekliliği birçok değişikliğin habercisi oldu. Bir keresinde sevdiklerini kaybetmiş gizli bir insan topluluğundan söz ederken, şimdi kendi ifadesiyle varış yerlerinin farkında olan, aydınlanmış bireylerden oluşan ve diğeriyle örtüşen ikinci bir topluluk olduğunu söylüyordu. Bütün değişiklikler içinde en hoş olanı benimle bağlantı kurmaya yönelik artmış istekliliğiydi. Irene için önemliydim. Bu konuda hiç kuşkum yoktu. Yalnızca seanslarımız için yaşadığını söylediği aylar olmuştu. Fakat birbirimize yaklaştıkça onun ve benim yalnızca dolaylı olarak buluştuğumuzu, gerçek ben-sen ilişkisini kaçırdığımızı düşünüyordum hep. Terapide daha önce söylediği gibi beni zamanın dışında tutmaya, benim hakkımda olabildiğince az şey bilmeye, bir başı ve sonu olan bir hayat hikayem yokmuş gibi davranmaya çalışmıştı hep. Artık bu değişmişti. Terapinin başlangıcında anne babasını ziyaretinde Irene çocukken okuduğu Frank Baum Oz'un resimli bir kitabını bulmuştu. Geri dönüşünde bana fiziksel olarak esrarengiz bir şekilde Oz büyücüsüne benzediğimi söylemişti. Şimdi 3 yıllık terapiden sonra resme tekrar bakıp benzerliği daha az çarpıcı buluyordu. Belki de büyücü değilsindir diye düşünürken önemli bir şeylerin gerçekleştiğini hissettim. Belki diye devam etti, benden çok kendisiyle konuşurmuş gibi. Senin ve benim bu hayat boyunca birlikte yolculuk ettiğimiz, ikimizin de çanların çalışını dinlediğimize dair fikrini kabullenmeliyim yalnızca. 4. yılımızda bir öğleden sonra yüzüme bakarak, ofisime girip oturduktan sonra tekrar yüzüme bakıp, "Çok garip Ir ama çok daha küçülmüş gibi görünüyorsun" dediğinde, terapinin yeni bir aşamasının başladığından hiç kuşkum yoktu. Ders 7. Gitmesine izin vermek. Son seansımızın iki olay dışında pek bir olağanüstülüğü yoktu. Birincisi, Irene'in seansımızın zamanını öğrenmek için telefon açmasıydı. Ameliyat programı yüzünden görüşmelerimiz sık sık yer değiştirse de 5 yıl içinde zamanımı bir kez bile unutmamıştı. İkincisi, seanstan hemen önce korkunç bir baş ağrısı çekmeye başlamamdı. Nadiren başım ağrıdığı için bunun bir şekilde Jack'in ciddi baş ağrılarıyla kendini gösteren beyin tümörüyle ilgili olduğundan şüphelendim. "Bütün hafta boyunca bir şeyi merak ettim" diye başladı Irene. "Birlikte yaptığımız çalışmanın herhangi bir bölümünü yazmayı planlıyor musun?" Onun hakkında yazı yazmayı düşünmemiştim ve o sırada bir roman planlamaya gömülmüş durumdaydım. Bunu ona söyleyerek şunu ekledim: "Hem zaten bizimki kadar yeni olan bir terapi hakkında hiçbir zaman yazmadım. Aşkın celladında genellikle hastanın terapisi bittikten sonra o konuda yazmadan önce yıllarca, bazen 10 ya da daha fazla yıl boyunca bekledim. Ve seni temin ederim ki eğer seninle ilgili bir şey yazmaya karar verirsem başlamadan önce senin iznini alırdım." "Hayır hayır Ev" diye araya girdi. "Endişelendiğim şey yazman değil, yazmama. Hikayemin anlatılmasını istiyorum. Yaslı kişileri terapi eden terapistlerin bilmedikleri pek çok şey var. Diğer terapistlere yalnızca benim öğrendiklerimi değil, senin öğrendiklerini de anlatmanı istiyorum. Evet, bunu istiyorum." Terapiyi bitirdikten sonraki haftalar içinde yalnızca Irene'i özlemekle kalmadım. tekrar tekrar onun hikayesini yazmayı düşündüğümü fark ettim. Kısa süre içinde diğer projelerimi yazma isteği azaldı ve önce plansız bir şekilde sonra artan bir bağlılıkla bir taslak hazırlamaya başladım. Irene ve ben birkaç hafta sonra son bir kontrol seansı için bir araya geldik. İlişkimizi kaybetmenin yasını tutuyordu. Örneğin hala buluştuğumuza dair rüyalar görüyordu. Benimle konuştuğunu hayal ediyor. Yanlışlıkla kalabalıkta beni gördüğünü ya da ona hitap eden sesimi duyduğunu sanıyordu. Ama biz tekrar bir araya gelene dek terapiyi sona erdirmeye ait kederi geçmişti ve hayatın tadını çıkarıyor, kendisi ve diğerleriyle iyi ilişkiler kuruyordu. Özellikle görsel algısındaki değişiklik onu çok etkiliyordu. Yıllardır çevresindeki her şey iki boyutlu bir sahne seti gibi görünürken artık her şey yeniden canlanmıştı. Dahası terapimizin son birkaç ayında tanışmış olduğu Kevin'la ilişkisi yalnızca devam etmekle kalmamış, gelişmişti de. Kararımı değiştirdiğimi ve artık hikayesini yazmak istediğimden söz edince memnun oldu ve ilk taslaklarımı okumayı kabul etti. Birkaç hafta sonra Irene'e ilk 30 sayfanın taslağını gönderdim ve bunlar hakkında konuşmak üzere San Francisco'daki bir kafede buluşmayı önerdim. İçeri girip onu ararken açıklanamaz biçimde gergindim. O beni görmeden ben onu gördüğüm için yanına gitmeden önce biraz bekledim. Uzaktan iyice sindirmek istiyordum. Pastel renkli kazağı ve pantolonu, cappuccino içip San Francisco gazetesini gözden geçirirkenki rahat duruşu, ona doğru yaklaştım. Beni görünce ayağa kalktı, birbirimize sarılıp, eski arkadaşlar ki gerçekten öyleydi, gibi öpüştük. Ben de cappuccino ısmarladım. İlk yudumdan sonra Irene gülerek elindeki peçeteyle bıyığımdaki beyaz köpüğü silmek için uzandı. Benimle ilgilenmesi hoşuma gitmişti ve peçetenin baskısını daha fazla hissetmek için öne doğru eğildim. Şimdi dedi mendili bastırırken, böyle daha iyi. Beyaz bıyık yok. Zamanından evvel yaşlanmanı istemiyorum. Sonra çantasından müsveddemi çıkararak şöyle dedi. Hoşuma gitti. Tam yazacağını umduğum şey bu. Ve bu da senin söyleyeceğini umduğum şey. Ama önce biraz geriye çekilip proje hakkında bir bütün olarak konuşmamız daha iyi olmaz mı? Kimliğini kimsenin onu tanımayacağı şekilde gizleyeceğimi söyledim. Portrenin erkek sanat eseri satıcısı olarak çizilmesini ister miydin? Başını salladı. Gerçekte olduğum gibi olmak isterim. Saklayacak bir şeyim yok, utanacak da. İkimiz de akıl hastası olmadığımı biliyoruz. Ben acı çeken biriydim. Bu projeyle ilgili olarak beni endişelendiren bir şey vardı ve bunu içimden atmak istedim. Irene, sana bir hikaye anlatayım. Sonra ona şefkatli ve güvenilir bir psikiyatr ve iyi bir arkadaşım olan Mary'yi ve 10 yıl boyunca tedavi ettiği hastası Howard'ı anlattım. Howard çocukken çok kötü bir biçimde taciz edilmişti ve Mary ona yeniden anne babalık etmek için herkülvari bir çaba göstermişti. Terapinin ilk yılında intihar girişimleri, boşluk duygusu ve ciddi anoreksiyası yüzünden en az 12 kez hastaneye yatırılmıştı. Mary onun yanında olmuş, harika bir iş çıkarmış ve her nasılsa onun bütün bunların üstesinden gelmesini sağlamıştı ki bunlara liseden, üniversiteden ve gazetecilik okulundan mezun olması da dahildi. Kendine aday işi olağanüstüydü dedim. Bazen haftada 7 kez buluşuyordu onunla. Hem de büyük ölçüde indirilmiş ücretlerle. Aslında onu kendisine aşırı derecede verdiği ve özel hayatını daha fazla koruması konusunda sık sık uyardım. Ofisi evindeydi ve kocası Howard'ın pazar günleri kendilerini rahatsız etmesine ve Mary'nin sarf ettiği enerji ve zamanı karşıydı. Howard harika bir ders vakasıydı ve Mary her yıl tıp öğrencilerinin karşısına temel psikiyatri derslerinin bir parçası olarak onu çıkartıyordu. Uzun bir süre boyunca belki de 5 yıl için Howard'la terapisinin önemli bir rol oynadığı bir psikoterapi ders kitabı üzerinde çalıştı. Her bölüm büyük oranda Howard'la çalışmasının çeşitli yönleriyle kuşkusuz çok gizlenmiş bir biçimde doluydu. Ve o yıllar boyunca Howard Mary'e müteşekkirdi ve hem onu tıp fakültesi öğrencilerine sunması hem de onun hakkında kitap yazmasına izin vermişti.
Ayrım sonu.